Ayrım 8. Başkalaşım. Yalnızca ahmaklar her şeye inanır. İnsan ahmakların en büyüğüdür kızım. Çünkü kolayca inandığı şeyden güçlükle vazgeçer. Zeus bunları söylerken Afrodit'in elini sımsıkı tuttu. Apollon'a dönerek bu konuda ne düşündüğünü sordum. Apollon yanıt vermedi, lirini eline aldı. Afrodit bezgin görünüyordu, mırıldandı. İnsanları düşünecek halim yok. Zeus, çocuk değilsin ya kızım. Ne demek istediğimi hala anlamadın mı? İn şu ölümlerin arasına. İnsan denen ahmak ne yapar eder bir eğlence çıkartır. Hiçbir can sıkıntın kalmaz. Afrodit, Demeter ölümler arasına gitti de ne oldu? Demeter'le Yason sevişiyor diye ortalığı birbirine kattığını, Yason'u kül ettiğini ne çabuk unuttun. Değiştin mi gerçekten? Yoksa artık eskisi gibi düşünmüyor musun? Apollon sakın inanma anlamında Lir'ini konuşturdu. Lir öyle güzel sesler çıkardı ki ağaç yaprakları uzanıp Lir'in içine girmek istercesine Apollon'un başı üzerine toplandılar. Tanrı onlara ters ters bakınca yerlerine çekildiler. Zeus, kızım sen Kaz Dağı'nda Ankises'le sevişme çığlıkları atarken aranıza mı girdim? Yanlış düşünüyorsun. İyiyi budalaların en budalası arasında arayan Tanrıçaya kızdım yalnızca. Apollon Afrodit'e göz kırptı. Sakın inanma, sana dokunan perişan olur. Zeus değiştiğine oğlunu bile inandıramadığı için pofladı. Bir şeyler söylemek istedi. Apollon fırsat vermedi. Lir'in sesini oturdukları balkona doldurdu. 3. Neyim Hey'e şarkı sözü esinledi. Kızlar şarkı söylemeye başladılar. Onların ağzından çıkan sözler kanatlanıp havada uçtu. Dallar, çiçekler ve taşlar koroya katılıp biçimden biçime girdi. Şarkı insanın Homeros çağındaki mertliğini anlatıyordu. Şarkıya göre eski insanda çocuk aklı ve tanrısal duygular iç içeydi. Mert düşmanını öldürse yasını tutardı. Oysa tüfeğin icat olduğu çağdan sonra yiğitlik bitmişti. Bu çağın insanı mert dostunu para için öldüren bir alçağa dönüşmüştü. Yine de tuhaf olan şuydu. Tüfekli çağdan sonra ahlakı sefilleşen insanın aklı tanrısal bir kıvam kazanmıştı. Zeus şarkısını bitiren Apollon'a kuşkuyla baktı. Ey benim güneş bakışlı oğlum! İnsanlar sevgiden yoksunsa tanrıların bu işte hiç mi günahı yoktur? Tam bu sırada Zeus'un karısı Hera içeri girdi. Nemhelelerin koru sesini işitmiş ve ne tartışıldığını anlamıştı. Kocasına çıkıştı. Ey korkunç Kroson oğlu! Ağzından çıkanı kulağın duysun. Kızım aşağıya inip de insan denen sefil yaratıya sevgi verecek öyle mi? Nasıl yapacak bunu? Onların yatağında mı uyuyacak? Senin gibi onlardan boy boy piç mi peydahlayacak? Zeus alaycı bir yüze Hera'ya baktı. Sen insana sevgi vermekten ne anlarsın? Hera... İnsana sevgi vermek mi? Dedi. Sen önce tanrıları sev. Prometheus'i zincire vuran, oğlunu, canım Hephaistos'u dağdan atıp sakat bırakan adam sevgiden ne anlar? Sen insan ayarında bir zorbasın. İnsandan peydahladığın piçlere sahip çıktığın kadar oğluna sahip çıksan yeter. Hera çok kızgındı. Belki de kızgınlığın kendisini haksız göstereceğini düşündüğü için sesini yumuşatarak Afrodit'e seslendi. Afrodit'im, insanların arasında karışmak hatasına bir kez düştün bilirim. Bunun bedeli Ankises'ten doğurduğun o kas kafalı oğlan değil midir? Troya'da senin sevdiklerini vuran oğlundu senin. İnsandan çocuk yaparsan olacağı budur. Geri dur kızım. İnsandan tanrıçaya yar olmaz. Tanrılar katında geçerli olan sevgi, insan katında başka bir şeydir. Köpeğini seven Çinli, kurbanlığını süsleyen Müslüman. Pöh! İnsanın sevgisi budur işte. Sahtekar sevgi, yalancı vicdan. Hiçbir hayvan yalancı değildir, insan hariç. Hiçbir hayvan bir başkasını aldatmaz. Bir yılanı gözlerini devire devire yalan söylerken göremezsin ama iki ayak üstünde bir yalan görürsen, bil ki o insandır. Zeus'a döndü Hera. Kızımı kendine benzetemezsin. Çünkü sen insanlar arasında dura dura onlara benzedin. Tıpkı insanlar gibi namusun iki yüzü senin. Onlar gibi iktidar düşkünüsün. Onlar gibi. Karı koca kavgası kızışmak üzereydi. Zeus Hera'nın sözünü kesti. Kadın Vır vır edip durma, Hera. Her davranışında adaletsizlik var. Erkeksin, güç budalasısın, o kadar. Zeus. Athena kadındır ama gücünü kullanırken on erkek tanrıdan zalimdir. Athena. Onu kadın mı doğurdu ki acımayı bilsin? Onu sen kafanın içinden çekip çıkarmadın mı? Erkekten doğan kadın, ne korkunç. Athena'nın kadın olduğunu söyleme lütfen. Kanım donuyor. Zeus'un sesi çatallaşmaya başladı. Kadın, güzellik de sizi geçtiği için Helena'ya etmediğiniz kalmadı. Troya'yı neden yıktık Helena'ya ile Paris'in başına? Afrodit'le senin, Helena'nın güzelliğini çekemeyişinizden değil mi? Zeus Apollon'a döndü. İşi oyunculuğa döktü. Sen misin a benim güneş yüzlü oğlum? Bu çamur deryasına anne diyen. Ruhun neden temiz biliyor musun? Seni bu kadın değil, ışık doğurduğu için. Ey benim güleç kızım. Anan eğer Kıbrıs'ın köpüklü sularıyla bir midye kabuğu olmasaydı, eğer seni... Hera'ya baktı Zeus bu arada. Şu paslı bakırdan devşirmeseydim, bu kadar akıllı ve duyarlı olabilir miydin? Hephaistos denen akılsız topalı doğuran, Ares adlı iç sineği rahminde büyüten şu densize söyleyin, içeri gitsin. Yoksa onu da bacağından tutup Olimpos'tan aşağı savurmama az kaldı. Hephaistos'u topal bacağıyla kabul ettim ama onu buradan atarsam bir daha almam ona göre. Benim ışıltılı çocuklarım dedi ve aldı sözü Hera. Hephaistos akılsızsa babası da Zeus'tur. Ares'im iç sineği ise o sineği rahmime konduranın adı nedir? Kuzularım, sizi doğurmadım ama üstünüzde analık hakkım var. Erkek anne olmaktan ne anlar? Sizi amber kokulu ışıkla yıkayan bendim. Minik ağızlarınıza tanrıça sütünü ben verdim. Ben sizin annenizim. Bu adamın sizi benim kucağıma atıp gitmekten başka üzerinizde emeği yoktur. Bilirim, sizi çok sever. Ama çocuğunu büyüten insanların sevgisiyle değil, hazinesine bakarak gözü kamaşan haydutların açgözlülüğüyle sever. Onun hiçbir sözüne inanmayın, hiçbir öğüdüne kanmayın, mırıldandı Hera. Tanrı da olsa erkeklerin sözüne güvenilir mi? Sonra sesini yükseltti tanrıça. Diyeceğim bu kadar, daha da kalacak değilim. Hera kapıya yöneldi. Tılsımlı taş kapı kendiliğinden açılıp kapandı. Zeus Hera'nın arkasından öfkeyle bağırdı. Bu cinsiyet ayrımcılığı da nedir? Hera'yı yansıladı. Erkek annelikten ne anlar? Zeus sesini yumuşattı, Apollon'a döndü. Evlilikler böyledir işte dedi. Gel de şimdi bu kadınla aynı yatağı paylaş. Ona aşk sözleri fısılda. Katran dökülen dudakları bal dökülen pınarlara benzetmek mümkün mü? Aşk bitti. Ortada çocuk falan yokken o benim bir şeyim değildi ama onsuz duramıyordum. Çocuklar oldu ama neden şimdi onunla yan yana duramıyorum? Apollon iğneledi. Dikkat et. Annemi elinden kaçıracaksın. Zeus güldü. Kadın ruhunda acınası bir merhamet vardır. Nefret ettiği kocasını aldatmaz da hiç gereği yokken, hiç de düşünmezken tutar bir serseriye aşık olur. Hera artık beni aldatamaz. Ama beni sevdiği zamanlarda onu elimden kaçırmaktan gerçekten korkardım. Afrodit, neden annemden ölesiye korktuğun halde onun bunun kucağına koştuğunu hiç anlamıyorum. Zeus beyaz sakalını sıvazladı. Yüzüne bilgelik dolu bir anlam verdi. Nasıl ki suda bile tanrıların ayak izi kalırsa insanların aklında da tanrısal izler vardır. İnsana koştum. Çünkü onun aklına tanrısal akıldan bir parça yerleştirmenin başka bir yolu yoktu. Eğer soyumuzun bazı özelliklerini insanlığa katmasaydım, bu kıdemli maymun cinsi pek çok bakımdan bu cinsten üstün hayvanlar karşısında yok olup giderdi. İnsanlar bir parça bize benzediği için bizim sarayın kapısına benzeyen kapılar yaptı. Uçabildi, denizlerin altına indi, uzaya çıktı. Biz olmasak insanlar hala dallardan muz toplayacak, cevizi taşla kıracaktı. Afrodit ne değişti ki bizim için? Onlar ha dalda yaşamış ha evde. Bunun bize ne yararı var? Olur mu hiç keskin gözlü kızım? Bir maymun zamanın değerini bilir mi? Hangi kedi başımı kaşıyacak vaktim yok sözünü söyleyebilir? Tıpkı bizim gibidir hayvanlar. Bizim için de, onlar için de zaman bir hiçtir. Oysa zaman, insan için her şeydir. Sadece zaman duygusunu yitiren insan hiçleşir. Ölüm döşeğindedir. Hastadır ya da uykudadır. Bu durumdaki insanlar gülmez, eğlenmez. Ama çalışan, sevişen, şarkı söyleyen insanlara bir bak. İnan, Tanrı olduğum halde bu durumdaki insanları kıskanıyorum. Çünkü insan her şeyin bir sonu olduğunu bilir ve zamana doyasıya yaşamak ister. İnsan olmasa tanrılar zaman dışı olmanın değerini anlayamazdı. Tanrının pusulası insandır. Tanrı ve insan ışıkla gölge gibidir. Birinin varlığı öbürünü gerektirir. Kızının saç hüllelerini kokladı Zeus. Kızım, sen hiç şaşkınlık nedir? Hiç yaşadın mı? Afrodit omuzlarını hayır anlamında silkti. Ben de yaşamadım. Ama yanımızda saçını koklayan bir insan olsaydı, sen de onun yüzünü görseydin, şaşkınlık nedir anlardın. İnsan eğer şaşırmıyorsa ya bunaktır ya da zırdeli. Hayvanlar bile şaşırır ama tanrılar asla. Geçmiş ve gelecek zamana kolayca giden, tüm olayları önceden bilen bir varlık neden şaşırsın? Sizin doğacağınızı biliyordum ben. Hem bebekliğinizi hem de yetişkin yüzünüzü siz doğmadan önce tanıyordum. Oysa insan doğacak yavrusunun yüzünü 9 ay boyunca merak eder. Bebek doğunca onun 20 yaşındaki halini tasarlamaya çalışır ama 20 yaş gelmeden o hali tam olarak zihninde canlandıramaz. Apollon, ben doğmadan önce seninle hava gidişimizi hiç unutmuyorum baba dedi. O zaman tanrıların zamanda ileri ve geri gidebileceğini bilmiyordum. Avdan sonra gittin ya, ben de seni tamamen yok oldun sanıp oturup ağladım. Zeus, insan işte tam da böyle bir ölümsüzlüğü ve sonsuzluğu arar dedi. Ama boşuna. Bunun sırrını asla ona vermeyeceğim. Çünkü insanlığı insanlık yapan hep bir son fikriyle yaşamaktır. İnsan hep mükemmeli arar ama sonsuzlukta mükemmel kavramının geçersiz olduğunu bilmez. Apollon'un lirini dinle kızım. Bu müziği hiçbir ölümlü işitmemiştir. İşitse çılgına döner. Tanrısal ezginin ilkel bir çeşidini yakalayan esinler dahisi Mozart'ı küçümsemiştik değil mi? Ya o şarkılar? Tuhaf sözleri ritmik hareketlerle yinelemek akıl işi mi? Ancak insan olsaydın bunlar sana çok güzel görünecekti. Bundan daha iyisi olamaz diyecektin. İnsan böyle bir şeydir işte. Beğendiği neyse onu en önemli sanır. İnandığına tapar. Nedense önemsenmek isteyen bir zavallıdır. Küçük işlerle bile böbürlenir. En iyi banka memuru olmak ne demektir örneğin? Ya da en başarılı iş adamı niye olunur? İnsan bunlardan mutlu olabildiği için gerçekten budaladır. Ama şu değişmez. Yaptığı şeyden zevk alan insan mutludur. Ben derim ki sevgili kızım, canın sıkılıyor madem, yeniden git onların arasına. Afrodit konuşacaktı ancak Nemheler araya girdi. Koca bir tabak dolusu meyve getirdiler. Tabak boşlukta duruyordu. Kim meyve için uzansa tabak saygıyla ona doğru gidiyordu. Zeus meyve tabağından bir elma aldı. Elinde bir iki kez hoplattı ve Afrodit'e seni dinliyorum dedi. Afrodit gidemem. Çünkü orada mutluluktan çok acı bulacağımı biliyorum. Daha önce denedim biliyorsun. Aeneas'ı doğurdum ve o kahrolası Troya Savaşı'nda oğlumun canını Achilleus'un kargısından kurtarmak için çekmediğim çile kalmadı. Apollon yardıma gelmese sevgili oğlum oracıkta ölürdü. Yavrucuğum ellerim erirken yaşadığım dehşeti hiçbir şeyle ölçemem. O gün tam orada bir daha insandan çocuk doğurmayacağıma ant içtim. Bu sözü tutmak zorundayım. Zeus, diyerek anını kırıştırdı. Bir süre sessizlik oldu. İnsanların arasına tanrıça olarak gitmiştin değil mi? Akises, bir tanrıçanın koynuğuna girdiğini biliyordu yanılmıyorsam. Şüphesiz öyle. O halde insanların arasına insan olarak gidersen sözünden dönmüş olmazsın. Hem insan olarak yaşadığın sürece tanrıça olduğunu bilmezsen belki mutluluğu da bulursun. Apollon neşeyle güldü. Şeytanın seni neden yenemediğini şimdi anlıyorum baba. Afrodit isteksizdi. Yalnız bir sorun var. Ölümlü olarak yeryüzüne gidersem Hades canımı alır. Hethe suyundan öteye bir geçtim mi bir daha gelemem. Tam öldüğüm anda yeniden tanrıça olacaksam Ama o ana kadar Afrodit olduğumu bilmeyeceksem giderim. Zeus alnını kaşıdı. Bu işi bana bırak, ben hallederim. Beyaz sakalını sıvazlayan Zeus çenesini avuçladı, işaret parmağıyla burnuna bastırdı. Bir hikaye kurar gibi düşünüyordu, mırıldandı. Şimdi sana bir yaşam dönemi seçmeliyiz. Hangi zamana gitmek istersin? Afrodit, şu deniz köpüğünden doğduğum zaman olmasın da ne zaman olursa olsun. Zeus kikirdedi. Bak aklıma ne geldi. Madem oyun oynuyoruz, şimdiden kim olduğunu öğrenmen oyunu bozabilir. Git kendini bir insanın içinde bul. Ölünce Afrodit olduğunu anla. Apollon göz kırptı. Bence böylesi en güzeli. Üçü de birbirine gülümseyerek baktı, gülerek anlaştılar. Afrodit yine de dönüşsüz bir yolculuğa çıkıyormuş gibi kalktı, babasını kucaklayıp öptü. Duygu dolu bakışlarla birbirlerini süzdüler. Zeus, kız evlat bir başka dedikten sonra gözyaşlarını sildi. 2. Asos güneşli, pırıl pırıl bir antik kent. Aristo'nun da ziyaret ettiği bu şehrin tam karşısına düşen Midilli çok güzel görünüyor. Osmanlıların camileri ve evleri çok iyi korunmuş. Sokaklarında biraz yürüdüm. Toplantı binasının önüne geldim. Binanın önünde kocaman harflerle Dünya Ölü Dilleri Forumu Asos 1-7 Temmuz 1999 yazıyordu. Lobide işlemlerimi yaptırdım. Odama çıkmadan önce salona uğradım. Birbirini tanıyıp da görüşmeyenlerin taşkın ve şımarık yerenliğine katılamadım. Otelin terasına çıkıp güneş altında Ege'nin maviliğini izlemek istedim. Lobiden ayrılırken beni uyardılar. Delegasyon üyesi olduğumu gösteren elektronik kartı almayı unutmuşum. Otel görevlisi robot kartımı getirdi. Karta baktım. 3 boyutlu fotoğrafımdaki halim hiç hoşuma gitmedi. Adımı da Levon olarak yazmışlardı. Kartımı robota uzatarak adımın Levon değil, Leo olduğunu söyledim. Üstelik dedim, ben Kapadokya delegesiyim. Kapadokya'da neresi? Robot nazikçe bunların insan hatası olduğunu söyledi. Hatanın düzeltileceğini belirtip yanımdan ayrıldı. Terasa çıktım. Güneş tepedeydi, deniz pırıl pırıldı. 200 yıllık meşe palamutları karşı tepelere yeşilin bütün tonlarını sunmuştu. Kalenin tepesindeki Yunan tapınağı, Osmanlı camisi ve en az 1000 yıl önce yapılmış evler yakın zamanda yapılmış gibi görünüyordu. Kapadokya'da 3000 yıllık mağaralarda, kilise öğrenlerinde veya evlerde de aynı şeyi düşünürdüm. Bana bu yerlerin tarihi yokmuş, buradaki geçmiş insansızmış gibi gelirdi. Geçmiş zaman hareketsizdi, o bir resimdi. Güneş o zamanlar az ışıtırdı sanki. İnsanlar hiç hareket etmez, konuşmazdı. Oysa içinde bulunduğumuz zaman dilimi, zamanın hızından kopartıp aldığımız bir durağanlık adasına benziyordu. Tarihin hızı şimdiki zamanda yoktu. Şimdiki zaman aceleci değildi. Oysa geçmiş zaman yıkım demekti, yok oluş demekti, hiçlikti. Hangi insan bebeklik fotoğrafına bakıp bu benim diyebilirdi ki? Hangi yaşlı kadının bir zamanlar genç kız olduğu aklınıza gelirdi? Geçen zaman yıkıcıydı. 2 gün, 10 yıl, 100 yıl gibi zaman dilimleriyle tanımlansa da aslında geçmiş zamanın bir süresi de yoktu. Türkler İstanbul'a girdi, bu kadar. Halbuki en az 150 yıl ciğere bakan kedi gibi Üsküdar'dan tarihi yarımadaya baktılar. İkinci Dünya Savaşı 6 yıl sürdü. Bu kadar cümlenin geçtiği süre kadar. Halbuki o dönemde de güneş sakin sakin parlamakta, insanlar hiç acelesi yokmuş gibi yaşamakta, zaman geçmek bilmez anlar halinde sürüklenmekte, yemek hazırlamak için, yazı yazmak için uzun saatler harcanmaktaydı. İnsanlar ne yazık ki geçmişi hayalleriyle karıştırmaya pek düşkündür. Bu nedenle tarih dönemden döneme farklı yorumlanır. Şimdi de öyle bir durum var. Hun ordusunu lazerle dünyadan haberi varmış gibi düşünüyoruz. Oysa onlarla gen bağımız dışında hiçbir benzerliğimiz yok. Tıpkı bebeğin çocuk haline geldikten sonra artık bebek olmaması gibi. Ama bir insanın bebekliğini biliyorsak nedense hep o halini özleriz. O yüzden Asos ilgimizi çeker. Troya'yı her katmanıyla yeniden canlandırır, ölü dilleri inceleriz. Asos'ta ören yerinde dolaşırken rüzgar vardı. Sütunların arasından ve taşların pürtüklü yüzeyi üzerinden ısırlar çalarak geçen hava akımı binlerce yıl öncesine ait Yunanca sesler çıkartarak geçti sandım. Bu yanılsama anında kesinlikle sesler duydum. Yanılsamanın uzun sürmesini çok isterdim. Çünkü tüm ölü diller kederlendiriyor beni. Dostoyevski'nin o büyük romanları tasarlarken zihninde çevirdiği dile yazık oldu. 20. yüzyıl kroniklerine baktım. Mer, Afrika ve Uzak Asya'daki kabile dilleri selüloz ve kereste ticareti sırasında İngilizce tarafından yutulmuş. O dönemde Amerikan yaşam tarzı denen şeye özenip de kendi dillerini çöplüğe çevirenler belki de kabile dillerine acıyor olmalıydılar. Türkçenin tükeniş belirtileri sözcüklerin İngilizce okunduğu gibi yazıldığı dönemde başlamış. Örneğin okul yerine O-C-O-O-L yazmışlar. Yerli yersiz İngilizce sözcükler kullanmayı bir eğitilmişlik belirtisi saymışlar. Sanırım 2200 yılında doğan Türk çocukları kırpık bir İngilizceye benzeyen eski Türkçeyi ikinci dil olarak öğrendiler. Ve bu dilden pek de bir şey anlamadılar. Türkçeyi uzmanlık alanı olarak seçtiğim sıralarda bu dilin 2298 yılında yapılan sayıma göre yalnızca İstanbul kentinde 1604 kişi tarafından konuşulmasına büyük başarı saymıştım. Çünkü bazı diller bu tarihten önce yok olmuştu. Çince 2243'te, Japonca 2271'de, İtalyanca 2282'de müzelikti. 2340'da İspanyolca tarih oldu. Balzac'ların, Hugo'ların Fransızcası ise 2514 tarihli istatistiğe göre yalnızca Cenevre'de konuşulan bir mahalle diliydi. Kısacası artık Avrupa'da ve tüm dünyada adına World Dish dense de İngilizce konuşuluyor. Gerçi bugün 20. yüzyıl İngilizcesini anlamak da olanaksız. Çünkü ana dilini unutup İngilizce konuşan tüm halkların dili İngilizceyi çok değiştirdi. Yeni bir dil doğdu. Bin yıl önceki hiçbir dil varlığını sürdürmüyor artık. Assos konferansında Avrupa dillerinin son bin yılı tartışılıyor. Amaç ölü dilleri diriltmek değil, bunlardan günümüze yansıyan mirası tartışmak. İnsanlığın tek dil konuşmaktan doğan sorunlarını masaya yatırmak. Çünkü günümüz insanı başka kültürleri keşfetme merakını yitirdi. Bunun doğal sonucu olarak da dilimiz tek düze ve heyecansız bir yapıya büründü. Bugünkü bakışla 1999'u kavramak gerçekten zor. O zamanlar insanların din ve ulus gibi büyük mitosları, fahişelik, beden işçiliği ve parasızlık gibi bireysel dramları vardı. Bedenleri zehir yüklüydü. Et yer, radyasyon yiyen ağaçlar kullanır, sigara denilen iğrenç şeyi tüttürmeyi severlerdi. Teknoloji katılımları da en çok bu dönemde yaptıkları anlaşılıyor. Ancak doğa yağmacılığının bedelini 2044 yılında çölleşme ve kuraklık felaketiyle ağır ödediler. Yaşanabilir bir çevreyi yeniden oluşturmak için 200 yılı uğraşan insanlık denebilir ki insanlığın yücelmesinde antik Yunan'dan daha az pay sahibi değildi. Bugün bizim için basit bir teknolojik araç olan Androtex robotlar bin yıl önce yalnızca masalda. İnsandan ayırt edilebilmesi için yalnızca gözleri kırmızı yapılan, dünyanın bütün ölü dillerini programlayınca konuşabilen bu robotlar, bin yıl önce kaç arkeoloğun hayalini süsleyebilemem ama ben bunun masal olarak kalmayışından ötürü çok mutluyum. 1994'te 20. yüzyıl Türkçesini çalışmaya karar verdiğimde bir Androtex robot yaptırdım. Bilgisayar yapım merkezi robotu üretmeden önce sayısız soru sorar. Robotunuzun cinsiyeti ne olsun? Boyu, ses tonu, kişisel özellikleri, müzik, resim becerisi, ev temizlik programı gibi. Hazırda yemek varsa hiç zorlanmayan ama yemek çok çeşitliyse kararsız kalan aşevi müşterileri gibiydim. Aklıma birden hazırda bir şey yaptırmak geldi. O dönemde yaşamış yazarlardan birinin fotoğrafını bilgisayarda tüm özellikleriyle 3 boyutlu hale getirmeye programladım. Bilgisayara adam hakkındaki tüm bilgileri toplama, yazdıklarını depolama, sesi kayıtlı ise o sesi alma emirleri verdim. Sonuçta baktım ki bu yazar 1000 yıl önce Kapadokya ile ilgili çalışmalar yapan ve kendi zamanından 1000 yıl öncesini anlamaya adayan biri çıktı. Adamın seceresini araştırdım. Kızının, torunlarından birinin Gen Teknolojisi Müzesi kurduktan sonra kayıtları alındığını öğrendim ve onun karakter yapısını anlamaya çalıştım. Bana öyle geliyor ki benim robot yazarla kıyaslandığında çok neşeli. En azından birinci sınıf şarkıcı. Çok iyi piyano çalar, yorulmaz, duygusal değildir. Bir de Türkçe telaffuzumu beğenmez ve bir yıl önceki insanlar seni duysaydı çok gülerdiler. Eğer genleri ayıklayarak prototipi doğru buldularsa, yani bilginler yanılmazlık konusunda iddialı iseler, bizim yazar suratsız herifin biriymiş. Hani Türkçe öğretmenim robot değil de yazar olsa bana demedik laf bırakmaz, dalga geçmez, kaşlarını çatıp somurturmuş. Çok hoşnutum ben robotumdan çünkü insandan daha çok eğlendiriyor beni. Eski öyküler anlatıyor. Okumak zahmetine katlanamayacağım şeyleri özetliyor ve hiçbir şeyi unutmuyor. Terasta Midilli'ye doğru bakarak bunları düşünürken ışık ötesi sinyal geldi. Yanıtlamakta duraksadım. Çünkü tam onu düşünürken robotumun beni araması tuhaftı. Ne var dedim kabaca. Leo dedi. Bana hep böyle babammış gibi seslenir. Sen gittikten sonra bilgisayardaki notlarına baktım. Senin benim model aldığın yazar hakkında yanıldığını anladım. Ama istersen artık ondan başkası gibi değil de benmişim gibi söz edelim. Ben senin bildiğin gibi bir adam değildim. Bunu geçen gün gördüğüm düşte fark ettim. Bana bak, şu saçmalığı kes. Androtexler düş görmeyecek şekilde programlandılar. Buraya ciddi şeyler yapmaya geldim. Senin şakalarınla vakit geçirecek zamanım yok. Leo, salak gibi konuşuyorsun. İnsanlığın en büyük korkusu eğer robotların insanlaşması ise bu gerçekleşti. Ben dün gece düş gördüm. Ne gördün? 1999 yılındaymışız. Üsküdar'da oturuyormuşum. Kızımın adı Yağmur, karımın adı Aysun'muş. Yazar olduğumu zaten biliyorsun. Ürgüp'te bir evim varmış. Düşümde oraya gittim. Herkes Türkçe konuşuyordu. İnsanlar camiye gidiyor, atların çektiği arabalarla yük taşıyor, eşeğe biniyordum. Bütün bunlar arasında şimdi anlatamayacağım ayrıntılar var. Ama şu ayrıntıyı sana anlatmalıyım. Otomobilimin müzik düzeni tuhaftı. Kaset denilen şeyi içine koyunca çalışıyordu. Arabada bir yığın kaset vardı. Birini aldım. Teyp denen o müzik kutusunun içine yerleştirdim. Osmanlı dönemini akla getiren bir şarkı çalmaya başladı. Sözleri aynen şöyleydi. Hacerül Esvet imiş yüzündeki ben, ne olur öpsem yüzündeki beni ben. Ürperdim. Robotlar ürperir mi diyeceksin ama unutma ben rüyamda robot değildim. Şarkıyı düşünelim şimdi. Söz oyununu anladın mı? Burada ben, sözcüğüyle oynuyor adam. Hem senin, benini öpsem diyor, hem de kendimi öpsem. Arabadan inince her nasılsa senin şimdiki evinin önünde olduğumu anladım. Burası samanlıktı. Orada bir levha gördüm. İsa'dan 3-4 yüzyıl kadar sonra burada keşiş odaları olduğu, keşişlerin buraya Spileon dediği yazılıydı. Spileon Yunanca mağara demekmiş. Anlıyor musun? Zamanla keşişler kiliseye kapılanınca buralar evlat olmuş. Türkler buralara gelmiş. Yerli halklar kaynaşmış ve Türkçenin yapısına uygun olarak buraya Esbelli denmiş. Senin evdeki çalışma odası bir zamanlar samanlıkmış. Oradaydım. Samanları neden araladığımı bilmiyorum ama şimdi senin oturduğun evde, çalışma masasının olduğu yerde bir şey aramaktaydım. Buldum tabii. Burada bir kitap vardı. Bu kitabın kapağında Gölgenin Canı yazıyordu. İçinde 2999 yılında Assos'ta geçen toplantıdan söz edilmekteydi. Benim Androtex robot olduğum yazılıydı bu kitapta. Senin adının Leo olduğu biliniyordu. İnanmayacaksın ama kız ikizin Maya'ya bile bu kitabın konusuydu. Diyeceksin ki bunda ne var? Şimdi ben Assos'tayım. Maya da Ürgüp'te. Bunları bildiğim için masal uydurduğumu düşüneceksin. Ama durum o kadar basit değil. Dikkatini çeker mi bilmem. Bu yazar ortaçağa ait çift gövdeli aslan motifi çerçevesinde dönen hayaller üretirdi. Leo, adını düşün. İkiz oluşunda bir şey anlatmıyor mu sana? Senin yüzünde ben olduğunu bile biliyor yazar. Peygamber bu, dahi. Bana bak robot dedim. Seni dinleyecek halim yok. Saçmalıklarını diğer robotlarla paylaş. İşim var. Bağlantıyı kestim. Çok kızmıştım. Çünkü robotum tıpkı insanlar gibi metafiziğe eğilim duymaya başlamıştı. Kılığına girdiği adamın hayalciliğinden etkilendiği anlaşılıyordu. Düş görmediği kesindi. Sözünü ettiği kitap zaten bilgisayarımda yüklüydü. Yazarın sık sık Kapadokya'ya yolculuk yaptığı, karısının ve kızının adının ne olduğunu bilmiyordu. Benim benli olmamla Hızır'ın kurduğu ilişki çok akıllıcaydı. Eski bir şarkıyı bulmuş ve benim özelliklerimle birleştirmişti. Aklı sıra kılığında dolaştığı yazar gibi edebiyat yapıyordu. Eve döner dönmez ilk işim onun bazı programlarını silmek olacaktı. Ama yine de bir sorun vardı. Robotlar düşleri organize etmez, edebiyat yapmazdı. Bu robota ne olmuştu? Konferansın başlamasına 3 saat vardı. Rahatlamak için saunaya gitmek istedim ama şu Koragen denen ayartıcı robotlardan biri gönlümü çeldi. Onunla su yatağı üstünde sürpriz dolu şeyler yaşadıktan sonra duş aldım ve zihnimi çok kurcalayan şeyin birdenbire aydınlandığını fark ettim. Benim kahrolası robotum, insanlığın en karanlık dönemlerinde bile ışıldayan ince fikir pırıltıları olduğunu mu anlatmak istiyordu bana? Eskiden insanlar sevgiliden başkasıyla yatmaz, bunu ihanet sayarlardı. Sonuçta hepsi de cinsellik bunalımına girdi. Çünkü akılları insan, bedenleri hayvandı. Oysa günümüzde kimsenin sevgiliyle cinsel alışverişi yok. Bedenimizin hayvanlığına akılcı bir çözüm bulduk. Aşk yolu yok. Çünkü aşk insanı alçaltan bir duygudur. Ruh sefiliğini başkasının bedenini yücelterek aşma oyunudur. Ne yazık ki yüceltilen her beden bu isteğe karşılık vermez. Bundan yıkıcı bir acı doğar. Bu acıyı sona erdirmeliydik. Tek çıkar yol, arzuyu kışkırtan ve ona isteğinin ötesinde yanıtlar veren cinsel varlıklar üretmekti. Erkekler için koragenler, kadınlar için de falloxlar yapıldı. Ve böylece kimse kimsenin osuruğunu koklamaz, bilmem neresini görmez oldu. Üreme de kolay ve zahmetsiz hale geldi. Robotlar spermleri veya yumurtaları numaralı ve tarihli olarak şok etkisiyle dondurmaya ve sperm yumurta bankasına bırakılmaya başlandı. Kesinlikle akıl sağlığı çağındayız. Çünkü doğacak çocuğun zekasından ve ruh sağlığından eminiz. Gen dizilişi mükemmel olanlardan yapılan seçim sonucu dünyanın neresinde yaşayacağı belirlenmiş, yapay plasenta içinde beslenen ceninleri doğumdan sonra eğlence okullarında büğütüyor, onlara anne baba gibi kavramlarla tanıştırmıyoruz. Günümüz dünyasıyla eski dünya arasındaki en çarpıcı fark zeka ve bilgi sınıflaşmasıdır. Dünya toplumu kentlerde toplanan bilgisizler ile kırlarda toplanan bilgi sahipleri halinde ikiye bölünmüş durumda. Kentliler yaşadıkları şehri asla terk edemez, kır yurttaşları ise kentlerde dahil her yere gidebilir. Asos konferansına katılmamın bir nedeni de bu. Zeka ve bilgi tekerini yok etmek için gereken siyasal çıkışı sorgulayacağım. Yazdığım bildirinin başlığı sanırım açıklayıcıdır. Dünya dil ve bilgi tekeri. Kanımca dünyada tek dil konuşulması bilgiyi tekelleştirmenin zeminini oluşturdu. Dil bir iletişim sistemi olmaktan çok bilgi sistemine dönüştü. Bu sisteme giremeyen kişiler dışlandı ve insanlar iki türe bölündü. Tıpkı Marx'ın burjuvaları ve proleterleri gibi ayrıyız. Kır yurttaşları ile kent yurttaşları. Ancak sınıf kavgası yok. Çünkü kent yurttaşlarının bu kavgayı yürütecek en temel silahtan yoksun oldukları açık. Bilgi. Birkaç yüzyıldır insanlar arasında kavrayış farkı o kadar belirgin hale geldi ki kentliler kavrayışı düşük başka bir canlı türüne dönüştü. Kır ve kent ayrımının sürüp gitmesini savunan tutucular, tamam artık et yemiyoruz ama bu durum ineklerle aynı odada yatıp kalkabileceğimiz anlamına gelmez diyorlar. Kır ve kent kesin olarak ayrılmaz da tüm insanlar bir arada yaşarsa aptallık ve saldırganlığın yayılacağından endişe ediyorlar. Açıkçası insanlığın zayıf genlerden kurtulması için zamanın hükmünü yerine getirip tüm aptalların ölmesini bekliyorlar. Çünkü kentlerin üremesine kota konuldu. Üreme tümden engellenebilirdi ama uygarlık şoku yaşanır korkusuyla bu göze alınamadı. 1848'de yazılan Komünist Manifesto'da köy yaşamı insanı aptallaştırır deniyordu. Şimdi durum tersine döndü. Artık şehir ve makineler insanı aptallaştırıyor. Burjuvalar 1700'lerde kırsal aristokrasiyi yıkıp kentli bir kültür yaratmışlardı. İnsanlığın en büyük altüst olu şeylimi buydu. Çünkü insan toprağın biçimlediği bir varlıktı ama makineler ve beton onu yeniden biçimleyecekti. Kentler çekim merkeziydi. Yoksullar kentlerden yer kapabilmek için köyleri boşalttı ve bu durum kentin enlemesine değil, dikine büyümesiyle sonuçlandı. Apartman aslında kent gelirinden az pay alabilmiş olanların toplandığı bir tür çok katlı insan ambarıydı. Apartmanda yaşayan ve eğitimden, sağlık hizmetlerinden daha sınırlı pay alan kent toplumu zamanla bilgiden de yoksun kaldı. Bugün kısaca kentli adını verdiğimiz seçilmiş düşük zekalılar toplumu böyle ortaya çıktı. Apartmanda yaşayan bu insanlar gündüz çalışıp gece uyuyan canlılardı. Zeka bakımından açıkça iflas etmişlerdi. Bundan da tarihin şu anda gördüğümüz en keskin sınıfsal uçurumu doğdu. Bilenler ve bilmeyenler. Bilgi ve zeka aristokrasisi burjuvaziden rövanşı alarak kırlara dönüşü gerçekleştirdi. Eskiden köyünden başka yer görmeyen ölen köleler ya da yoksul insanlar vardı. Şimdi şehrinden ömür boyu ayrılması yasaklanmış kentliler var. Kentten arsa kapabilmek için arazi yağması yapanların torunları şimdi kentten çıkmalarını yasaklayan görünmez bir tanrının gazabına uğradılar. Adını söylemediğim için kısaca Gigi dediğim robot kapımı çaldı ve içeri girer girmez önüme diz çöküp ağlamaya başladı. Yalnız ağlamakla kalsa iyi. Bir yandan da Maya, ben sana aşığım diyordu. Bu sözleri 1000 yıl öncesinin Türkçesiyle söylediğinden önce anlayamadım. Neyse ki Leo'dan bana bulaşan Türkçe merakı yardımıma koştu. Robotun ne söylediğini kavradım. Wordish konuşamıyordu ama bu sabah konuşmuştu. Ne söylediğimse anlamadı. Bir dil çevirici program aradım arşivden. Bu program söylediğim şeyi Türkçe'ye çeviriyordu. Artık bu aracın yardımıyla anlaşacağımız belliydi. Gigi'nin insanlaşma halleri Leo'nun şakası olmalıydı. Nasıl da uyanamamıştım. Kardeşimle birlikte bu alçak robot beni aşk meşk laflarıyla sınayacaklar ve sonra da alay edeceklerdi. Ancak Gigi'nin hali farklı görünüyordu. Bir tuhaflık olduğunu düşündüm. Gözlerine baktım. Kırmızı değildi. Ürpererek bir daha baktım. Şimdiye kadar robot olduğunu belli eden kırmızı gözleri mavi mavi bakıyordu. Bağırdım. Ne yaptın gözlerine? Zavallı Gigi şaşırdı. Ne olmuş ki? Dedi. Mavi olmuş. Bana aşk ilan ettiğini falan unutup aynanın önüne koştu. Çığlık attı, duraladı. Aynaya yaklaşıp bakışlarını bir daha inceledi. Kollarını yokladı. Poposunu ayıptır söylemesi önündeki şeyi yokladı. Acı dolu bir sesle. Anlamalıydım dedi. Ben insan olmuşum. O yüzden aşık oldum sana ben. Kahkaha attım. Şimdi sana yanıt veremem. Buna programlanmadım diyerek robot programlarını özgü bakış taklidi yaptım. Yasalarımıza göre robotların gözleriyle oynamanın insanlara karşı işlenmiş suç sayıldığını bildiğim için şaşkınlığım arttı. Leo şakayı bu noktaya kadar ilerletmiş olamazdı. Gigi, aynanın önünde kendini uzun süre inceledikten sonra bana yaklaştı ve yeniden önümde diz çöktü. Ellerimi tuttu. Ellerindeki sıcaklık korkuttu beni. Tıpkı insan sıcaklığıydı. Heyecandan sıklaşan nabız vuruşlarını hissediyordum. Dillerimizi birbirine çeviren alete bakıyor ve hala bunun nasıl bir şaka olduğunu düşünüyordum ki Gigi ağır konuşmaya başladı. Sözünü söylüyor, çeviriyi bekliyordum. Yüzünde hiç tanımadığım o an özgü yeni bir bakış vardı. Bu çağda artık aşk öldü biliyorum dedi. Erkeğin kadın için ölmesi onu düşünerek kudurması gerekmiyor. İsterse onun robotunu yaptırır, yanında taşır. Ama ben eski çağa aitim. Kötü düşler görünce bunu anladım. Burada neden yaşadığımı bile anlamıyorum ama görüyorum ki aslında sen de eski zamana ait gibisin. İnsanlarla sorunun var. Sevdiğin erkek olamıyor senin. Hep robotlarla idare etmekten bıkmadın mı? Yaşamda eksiğin yalnızca cinsellik mi? Eskiden insanlar sevgilinin yanında durmaktan bile haz duyardı. Ona sarılmak, onun yanında uyumak isterdi. Onun sesini duyunca başa dönerdi insanın. Bak ben de insan oldum. Seni hep beynime kazımışım demek ki. İnsan olur olmaz seninle uyanıyormuşum gibi ilkin seni görmek istedim. Adeta Maya'yı seviyorum sözlerini söyleyerek insan oldum. Çok gülünç dedim ve ellerimi çektim. Doğrusu robot olduğuna inanmayı sürdürsem elimi çekmezdim ama sanırım bu adam doğru söylüyordu. Robot değildi artık. Yine de yaş tahtaya basmak istemiyordum. Bana şaka yapılmışsa bunun altındaki bit yeneğini kavramak zorundaydım. Robotu denemek için 8 ile 9'un çarpımından çıkan sayının içinde kaç tane tek sayı olduğunu sordum. Yüzüme alık alık baktı. Benim matematiğim oldum olası hep zayıftır dedi. Hemen Leo'nun arşivine gidip onun programlandığını bildiğim dillerden bir iki örnek kayıt getirdim. Ses çalara koydum, dinlettim, anlamadığını söylüyordu. Korktum doğrusu. Dışarı çıkmasını söylerken bağırıyordum. Oysa Orta Çağ'a ait resimlerde gördüğümüz gibi diz çöküp ellerini önünde birleştirerek inledi. Merhamet. Hemen Leo'yu aradım. Robotunun insanlaştığını haber verdim. Leo kahkaha atarak onun programlarına ya da şarjına bakmak gerektiğini söyledi. Biraz sahtekardır o robot dedi. Böyle şakalar yaparak eğlenmeyi çok sever. Leo'nun bu işte parmağı var mı yok mu anlamak için ona tuzaklı ve şaşırtmacı sorular sordum. Ancak bütün bunlardan sonra ulaştığım sonuç Gigi'nin insanlaştığıydı. Bunda yalan ve şaka yoktu. Beni korkutuyordu. Bu korkuyla Dibbayi'deki evrensel güvenlik yönetimini aradım. Robotum insanlaştı dediğimde Pergamon'daki ruh sağlığı merkezine başvurmamı söyleyen güvenlik yöneticisi beni çıldırttı. Alçak herif. Açıkça kafayı üşüttüğümü söylese daha nazik konuşmuş olurdu. Belki yanılıyorum diyerek kısa kestim ve olayın nasıl bir yön alacağını izlemeye başladım. Bir yandan da duygularım karışmıştı. Çünkü Gigi'nin ölümde diz çöktüğü güne değin bana hayran olduğunu söyleyen hiç kimse olmamıştı. Yanaklarım al aldı. İçimde herhangi bir robotun bende uyandırmadığı heyecan uyanmıştı. Gigi'ye küçümser gibi bakışımda aslında zayıflık gösterme korkusu vardı. Geri çekiliş duygusu yaşıyordum. Kadınsılık denen şey bu muydu? Ben bir erkeğe aynı şekilde baskın versem acaba o da böyle geri çekilmez miydi? Bilemiyordum. Tek bildiğim kaçmanın zevkini yaşamaktı. Aşığımı inletmek, onun acı çektiğini görerek kendimi de sevmek. Kendimi sevdikçe onu sevebileceğimi hissetmek gibi. O anda tam bu açıklıkla kavrayamadığım düşünceler içinde dönenip durmaktaydım. Leo'nun Asos'ta olduğu süre boyunca Ürgüp'ün tepelerinde, vadilerinde, kilise ve cami öğrenlerinde dolaşan Gigi yazdığı şiirleri bana okuyor, dalgın dolaşıyordu. Vadi boylarındaki iğde ağaçları çiçek açmıştı. Her yerden iğde kokusu püskürüyordu. Gigi, iğde ağaçlarının kokusuna bayılıyor ve iğde Kapadokya'dır diyordu. Kapadokya'nın bu mevsimini bilenler Kapadokya'yı yaşadığını söyleyebilir. Tuhaftır, iğdenin gölgesinde oturulmaz ama kokusu insana serinlik verir. İğdenin gölgesi kokusudur. Kokulardan söz ettiğine, kendine elektrot bağlamayıp şarap içtiğine göre Gigi'deki değişim şaka ve yanılsama boyutunu aşmıştı. Buna kesinlikle inandım. Aşk yüzünden midir bunu bilemem ama az yediği ve zayıfladığı gözle görülebiliyordu. Belleğinde daha çok 1000 yıl öncesine ait yaşantılar vardı. Yaşadığımız çağın teknolojisine hayret ediyordu. Bazı tepelere yerleştirdiğimiz ve robotların etkilenmediği yüksek gerilim hatlarına yaklaşırken cızırdamaya başlaması onu elbette beni de dehşete düşürüyordu. Ne de olsa yasa dışıydı Gigi. Sayısal kimliğinde kırda yaşayan insanlara özgü antişok programı yoktu. Plastik görüntüden korkması çok eğlenceliydi doğrusu. Çünkü onun gözü televizyona alışmıştı. Üç boyutlu görüntü sağlayan ve ekran gerektirmeyen görsel araçlarımız onun ödünü koparıyordu. Çünkü gerçek ve düş onun yaşamında ayrıydı. Bizim dünyamızda da ayrıdır ama her insan çocukluğundan beri bunu anlayabilecek yaşantılardan geçtiği için şaşırmaz. Bu şaşkınlığı kavramak için Hitit Tanrısal Kralı'nın 21. yüzyılda canlandığını düşlemek yeterlidir. Elindeki aletle televizyondaki görüntüleri değiştiren çocuğun büyücülüğü karşısında dehşete kapılırdı. Bu olay 21. yüzyılın insana şaşırtıcı gelmiyordu. Çünkü sıradanlaşmıştı. Yine de Gigi'nin bunlara alışması uzun sürmedi. Bu olayı dikkatle not etmeli çünkü Gigi'nin alışma hızı 1000 yıl öncesine göre kavrama gücümüzün çok yükselmediğini işaret ediyor olabilir. Gigi'nin beni görünce hüzünle aydınlanan yüzü sinirimi bozmaya başlamıştı. Bu nedenle ne zaman ayartıcı davranışlar takınarak çevremde kuyruk sallasa zehir zemberek laflarla onu perişan ediyordum. Tuhaf ama bunları yaparken onun bana daha çok bağlanmasını isteyen bir sesin buyruğuna uyuyordum. Adeta Gigi'nin beni arzulama derecesini ölçüyordum. Bunu bilmeden yaptığım doğruydu ama neden yaptığımı anlayınca daha zalimleşiyordum. Bütün bu duygusal zorbalıklarım karşısında zavallı aşığımın takındığı boyun eğici davranışlar hep onu düşünmeme yol açıyordu. Şefkat duyuyordum ama bu şefkat yüzünden ona kızıyor, kızdıkça da koruma isteği duyuyordum. Aşkın üreme gayretini estetize eden ilkel insana ait bir duygu olduğunu düşündüğüm için onun davranışlarını aşağıladığım söylenebilir. Gigi davranışlarından ötürü şüphesiz ne diyeceğini bilmeyen şaşkınlara dönmüştü. Aşağılık duygusu gözle görülür haldeydi. Bunun sonucu olarak da nefret dolu duygusal patlamalar yaşadığı sezilebiliyordu. Bir gün dolaşmaya çıktık. Hızlı yürüyüş yapacaktık. Doğrusu Bunu ben önerdim. Zavallı Gigi'nin bana bir şey önerecek cesareti kalmamıştı. Benden korkuyordu. Bu durum beni eğlendiriyordu ama benden korkmasının neden hoşuma gittiği üzerinde hiç düşünmemiştim. Dönüp dolaşıp Spilleon bölgesindeki evimizin yakınlarına geldiğimizde Gigi, bir zamanlar buraya Esmerli dendiğini, Spilleon'un mağara anlamına geldiğini söyledi. Biz Türkçe Esmerli olarak söylenen bu yerin adını yeniden Yunanca aslına çevirmiştik. Platon'un mağaradakiler eğretilemesini düşünelim, dedim Gigi'ye. Düşünelim derken heyecanlıydı. Mağarada zincire vurulmuş tutsaklar, dışarıdan bir takım insanların geçtiğini duvara yansıyan gölgelerden anlar. İnsan onlar için bu gölgeyle aynı şeydir. İçlerinden biri mağaradan kurtulup bu insanları görse, arkadaşlarının yanına koşacak ve onlara diyecektir ki, insanlar bu gölge gibi değil, başka bir şey. Yani, dedi. Seni gören robot olduğunu sanır. Ben de öyle sanmıştım. Ama şimdi anlıyorum ki senin robot olmadığını kime haber versem bana tıpkı o mağaradakiler gibi karşı çıkıyor. Sendeki cevheri, farklı boyutu gören yalnızca benim. Tıpkı Platon'un insan gören tek tutsağı gibi. Gigi'nin dudakları titredi. Bir ot koparıp titreyen dudaklarını gizlemek için çiğner gibi yaptı. Ne zamandır benzer şeyler düşünüyorum. Bunu sana şu anda söyleten ne bilmem ama hayretle sarsıldığımı saklayamayacağım. Ruhların geziciliğine inansam, çekinmeden sen Afrodit'in ruhuyla geziyorsun derdim. Ama bunu anlatacak kimim var? Ben şu zalim Spilleon'da tek başına yaşayan bir tutsam. Arkadaşlarım yok ki koşup onlara Afrodit zihnimizdeki gibi değil, gerçeği Maya'da yaşıyor diyebileyim. Doğrusu Gigi'nin zihinsel kıvraklığı beni hayrete düşürdü. Yüzündeki acıyı sevdim. Hayretle onu çok sevimli bulduğumu anladım. Gigi, ben erkeğim, sen kadınsın. Zeus erkekle kadını androjenleri ikiye ayırarak ortaya çıkardı. Sarıl bana artık. Zeus'un ikiye ayırdığını tek varlık haline getirelim deyince, köslüden mi, mutluluktan mı, sevinçten mi bilmem, elim ayağım birbirine karıştı. Aklım başımdan gitti. Gigi'nin elini tuttum. Hayretle gözlerime baktı. Benden korkuyordu. Titremesi şehvetin değil, sevginin belirtileriyle doluydu. Bana aşk aşağılayan bu adamı coşkuyla kendime çektim. Boynuma sarıldı ve ağlar gibi yüzünü buruşturarak beni öpmeye başladı. Olan bitene inanmıyor gibiydi. Öpmeyi yarıda keserek başını gökyüzüne kaldırdı ve adeta köpek gibi uludu. Ey sonsuzluk, neredesin? Beni bu denli derinden etkileyen hiçbir söz işitmemiştim. Onu öperken mutluluktan ağladım, ona bakmaya doyamaz oldum. Böyle bir sevgiyi nasıl olup da şimdiye kadar yaşamadığıma şaşırarak Gigi'yi kucakladım. Şimdi karnımda taşıdığım bebeği yasalara aykırı olduğu için büyütemeyeceğim ama sanırım anne olmak da tıpkı aşık olmadan bilemediğim şu eşsiz duyguya benziyordur. Gigi, Leo'nun Assos'tan döndüğü günlerde tüm neşesini bulmuştu. Ancak Leo bu durumdan hoşlanmadı ve robotuyla neden aşk yaşadığını sorguladı. Bunu aptal bir yanılsama sayıyordu. Aramızdaki tartışma çok sert oldu. Gigi'nin robot olmadığını kanıtlarıyla gösterdim. Ama kardeşim bunu bilgisayardaki üretim hatasından gelen bilmediğimiz bir sonuç olarak açıkladı. Baktım ki Leo ciddi olarak Gigi'mi iptal etmeye çalışıyor. Sevgilime sıkı korumaya aldım. Ancak ne yazık ki benim insan aşkı nedir bilmeyen hain kardeşim yanına köy korucularını alarak eve baskın yaptı. Sevgilimi gözümün önünde şok programına bağlatarak öldürttü. Bile bile yaptı bunu. Çünkü ilk kez insanca bir kıskançlığın pençesine düştü. Beni kıskanmıyordu. Gigi ile beni kıskandığı açıktı. Kendisinin bunları yaşayamayacağını düşünüyor olmalıydı. Çünkü aşk herkesle ve her yerde yaşanacak bir beden ilişkisi değildi. Bunu çok iyi anlamıştım. Aşk, insanların birbirine yeni şeyler eklediği duygu süreciydi. Leo'da bu enerji yoktu. Leo bir katildi. Tüm katiller gibi alçaktı, ikiyüzlüydü. Gigi ölünce uydurma bir telaşla, gerçekten insanmış bu ama nasıl olur deyişindeki sahtelik hala düşündükçe midemi bulandırır. Kentlerdeki zeka yoksullarını kurtaracak bir siyasal eylemin öncüsü ve o konseyin 40 üyesinden biri seçilen Leo'ya o günden beri sen 40 aramdan birisin diyorum. Çünkü kardeşinin bir robotla bile yaşadığı mutluluğa katlanamayanlar tanımadığı insanların mutluluğu için çalışamazlar. Artık Leo'dan uzam. Bana çok benzediği için kendi yüzümden bile soğudum. Zavallı Gigi, benim bu yüzümü mü sevmiştin? Başını göğe çevirip sonsuzluğu aradığı o anı hiç unutmuyorum. Beni sevdiği için söylemişti. Sevginin bir anını bile sonsuzluğu isteyecek kadar yücelten kişiyi nasıl unutabilirim? Aşkın ölmüş sevgili için bile süre giden bir duygu olduğunu anladığımdan beri yaşam beni sürekli hayretler içinde bırakıyor ve gözüme mucize olarak görünüyor. Afrodit, Olympus'ta babası ve Apollon'la oturmuş Maia'yı izliyordu. Apollon ellerine dokundukça Afrodit ağlamaklı oluyor, bir yandan da babasına yönelik kızgınlığının geçmediğini hissediyordu. Zeus mutluydu. ''Nasıl? İnsanlar arasında eğlendin mi? Sana bu macera nasıl geldi? Anlat bakalım.'' dedi. ''Doğrusu buradan benim hayalime bakıp asıl siz iyice eğlenmiş olmalısınız.'' diyerek sitem etti Afrodit. ''Neden beni robot gövdesine canlandırdınız? Hem de erkek olarak.'' ''Zeus, doğurmayacağına yemin ettiğin için. Ben de doğurtsun bari.'' dedim. Afrodit'in utançtan yüzü kıpkırmızıydı. ''Şu kadına bakın. Ah canım.'' ''Ben hala aşığım ona. Neden böyle yaptınız? Benimle alay etmek için mi?'' ''Zeus, tanrılar tanrıçalar. Kadın, erkek tüm insanlara aşık olabilir. Benim Ganymede'nim Hera gibi 10 tane kadın eder.'' ''Afrodit, şimşek gözlü babam. Şu anda Hera'nın sana neden bu kadar kızdığını çok iyi anlıyorum.'' ''Zeus, her kadının düşlediği o duyguyu tattın.'' dedi. ''Bir erkek sevişirken ne hisseder, nasıl zevk alır? Nasıl aşık olur? Bunları hiç merak etmemiş miydin? Bunun yanıtını bilen tek kişi sensin.'' ''Teiresias, kadın daha çok zevk alır.'' derdi. ''Bilmem ki haklı mıydı. Ne dersin?'' Afrodit sert çıktı. ''Bunlar babayla kız arasında konuşulacak şeyler değil. Aman sen de olayın tadını çıkaracağına kızıyorsun. Olayın tadını çıkarmak mı? Üzüntüden ne hale geldiğimi görmüyor musun? Hem erkek olmak ne demek? Utanç içindeyim. Kendi cinsimden birini aldattım ben. O beni erkek sanıyordu.'' ''Zeus, erkektin kızım.'' dedi. ''Bunda aldatmacı yok. Sen erkek bedenindeydin. Unutma, insanların yalnızca bedeninde cinsiyet vardır. Ruhları cinsiyetsizdir. Sen ruh olarak bir bedene girdin.'' Afrodit irkildi. ''Hay şimşeğin aşkına. Yoksa sen kadın olmayı da mı denedin baba?'' Zeus sırıttı. ''Sus, Hera duymasın.'' Apollon sır verir gibi fısıldadı. ''Ben çiçek tozu kılığına girip bir arının bacağında yaptığım şehvet dolu yolculuğu hiç unutmuyorum. Ay çiçekleri o gün bugündür hep benim olduğum yanı ararlar. Bu da benim eğlencem.'' ''Zeus, kadın kılığında dolaşan erkekler, erkek kılığına girmek için isteyen kadınlar, erkeğe aşık erkekler ve kadına aşık kadınlar.'' dedi. ''Say sayabildiğini. Bunların hepsinin fikir babası benim.'' Afrodit üzgündü, babasına sitem etti. ''İnsanların arasına tanrı olarak gittim, çocuğumun acısını gördüm. Ama insan olarak gidince de sevdiğimin acısı beni dağladı. Senin hiç benim mutluluğumu isteyen bir öykün yok mudur?'' ''Mutlu öykü mü?'' ''Öyküler yaşanırken mutlu değildir ki. Onlar yalnızca düşünülürken ve anlatılırken mutluluk verir.'' Afrodit, ''Bu doğru işte.'' derken onaylayarak başını sallıyordu. ''Gigi olarak öldüm, karşıma Hades çıktı. Onu Afrodit olduğuma inandıramadım. Elinden kurtulmak için çabalıyor, ona yalvarıyordum. O an gerçekten çok korktum. Ama şimdi olanları gülerek anımsıyorum. Sahi, o aksi ihtiyarın elinden beni almada neden geciktiniz?'' Zeus keyifliydi. ''Gecikmedik. Biraz çaba istedik.'' Afrodit babasına sistemli bir bakış fırlattı, biraz şarap içti ve... ''Yaşadıklarım çok ilginç.'' dedi. ''Şu anda sonsuz yaşamakla belli bir süre yaşamak arasında seçim yapamam. Hatta belli bir süre yaşamanın zamana yoğun bir dikkatle bakmayı sağladığını düşünüyorum. Çünkü sonsuz yaşamak hep erteleyebileceği şeyler var. Ancak belli bir süre yaşayacağını bilenlerin ertelediği her şey ölüme teslim olmak demek. Ey sonsuzluk! Neredesin sözlerini söylediğim anı düşünelim. O an sonsuz devam etseydi hiçbir değeri olmayacaktı. Ama o sözü söylemiş olmak olayı sonsuz yaşamak kadar etkiliydi. İnsan ölümlü olmasına ölümlü ama öyle anlaşılıyor ki duyguları ölümsüz. Hera tanrılara özgü hışımla geldi. Kızına öfkeyle bakarak ''Yazıklar olsun.'' dedi. ''Sonunda seni de kendilerine benzettiler. Erkek kılığında bir Afrodit. Bu kadarı eşek şakası.'' Afrodit annesine karşı koydu. ''Biz ölümsüzler için kadın olmak veya erkek olmak nedir ki? Sen hiç ölümlü oldun mu anne?'' Hera duraladı. Ölümlülüğü Sif'in ruhların özelliği saydığı için tiksintiyle yüzünü buruşturdu. Afrodit sözlerini sürdürdü. Eğer bir kez ölümlü olmayı denesen beni anlardın. Çünkü düşünen zihninde hayret eden insanı kavramak bizim işimiz değil. İnsanken en çok şaştığım şey buydu. Neden ben diyordum. Neden canlı organizmanın içinde ve onunla uzlaşmaz olarak duran, onun isteklerine boyun eğse de onunla birlikte var olup onunla birlikte yok olan bir zihnim var. Bedenimin ölümüne değil de neden zihnimin ölümüne inanamıyorum. Ben dediğimde neden aklımı zamanlar üstünde buluyor, ben dediğimde neden varlığıma şaşıyorum. Hera melankolik bir tanrı dedi. Amanın hiç çekilmez olmuşsun. Afrodit sesini yükseltti. Tanrı olarak yanıtını bildiğim şeyi kendimi insanın yerine koyduğum zaman bulamıyorsam nasıl melankolik olmam? Ölümsüzlüğü arayan, sonsuzluğu anlamaya çalışan insanı Tanrı gözüyle bakınca gülünç buluyorum. Ama insan gibi düşününce bu kez sonsuzluğu kavrayamıyorum. Tanrı olarak şaşmadığın şeye, insan olarak şaşmanın gerçekten eşsiz bir güzelliği var. Saltı bu şaşkınlığı yeniden yaşamak için o küresel zamana yeniden döner, sonra bir daha dönerim. Hera, bu bir ölümlü olma isteği değil ki, dedi. Dönüp dönüp aynı şeyi yaşamayı istemek, sonsuz bir döngüyü arzulamak değil mi? Haklısın, ölümsüzlük sanki yaşayan öyküyü yeniden yaşam arzusunda saklı. Ölümsüzlük döngüsel bir öykü. Anlat, sonra bir daha anlat. Yoksa bundan ölümsüzlük duygusunun anılarımızda saklı olduğu sonucu mu çıkar? Hiçbir tanrı yanıt vermedi. Zeus kızına İstanbul'un Kuzguncuk sırtlarındaki bir evin çalışma odasını gösterdi. Bak şu adama. İşte biz neler söylüyorsak oturmuş onları yazıyor. Afrodit, Gigi bu. 21. yüzyıldaki yazar, benim 30. yüzyıldaki kılığım. Sonra aklı başına geldi, babasına çıkıştı. Kıskandın onu değil mi? Kıskandın ve hemen öldürdün. Apollon fısıldadı. Ben söylemiştim. Hera Afrodit'e sert sert baktı. Adın Apollon olsaydı, şu Gigi dediğinde bir kadın olsaydı ne yaşlanır ne de ölürdü. Ben sana demedim mi? Babana güvenme. Erkektir. Kafası başka türlü çalışır. Zeus Hera'yı haşladı. Bu olayın Troya Savaşı'ndan ne farkı vardı? Kadın akaların yanında savaşmak hakkına geldi de neden Maia'nın yanında olmak hakkına gelmedi? Maia'yı yalnız bıraktın, onu desteklemedin, yalnızca konuştun. Kötülük bu yüzden kazandı. Ben bir şey yapmadım. Bana laf atıp duracağına gidip şu Leo denen herifle boğuşsaydın ya, kadınlara bir sürü fırsat çıkıyor, oturup izliyorlar, sonra da erkeklerden yakınıyorlar. Afrodit bu sırada yazarı gösterdi ve Zeus'a sordu. Ne yazıyor? Bizi. Biz de o ne yazdıysa onu konuşuyoruz. Afrodit, ama ondan sonra da o yokken de istersek o olmadan önce de konuşabiliriz, dedi. Ne fark eder o bunu bilmedikten sonra? Bilmese bunları yazabilir miydi? O kadarcık aklı koyduk içine. Apollon adamı parmağıyla gösterdi. Bakın, sanki bizi işitti, durdu ve yeniden yazmaya başladı. Hera, bizim gibi 12 yorgan olsaydı şimdi hışırdayan kağıdın bizim soluğumuz pencerede gölge gibi gözüne çarpan şeyin cismimiz olduğunu bilirdi. Şu insanlar ne zamanlı, dedi. Zeus sordu. Kızım, seni yazarının öyküsüne yollayalım mı? Ne dersin? Afrodit babasına yanıt vermedi ama insanların arasına gitmek istediği belliydi. Öyküsüne hangi başlık koydu, dedi. Apollon kitabın basıldığı tarihe uzandı, kitabı eline aldı, sayfayı çevirdi. Öykünün başlığı, Zeus oğlunun sözünü kesti. Öykünün başlığını onun yazdığı kitabı elinde tutanlar görecek ama kızım, sen bilmesen daha iyi olur. Afrodit, tamam bilmek istemiyorum, dedi ya, gözünün kitapta kaldığı belliydi. Kitabın kapağında gölgenin canı yazıyordu. Babasına şüpheyle baktı. Bu oyunun tanrısı kim? Gölge kim? Can kim? Bu yaşananlar kimin başının altından çıkıyor? Bu oyunu kim sahneliyor? Sorularını kurcaladı ve bunları hiç düşünmüyormuş gibi mırıldandı. İnsanlara sevgi vermek gerek. Hera, Afrodit'e küçümseyerek baktı. Sen iyice su katılmamış bir salak olmuşsun, ahmak. Afrodit, Hera'nın sözlerini işitmemiş gibi davrandı, babasının konuşmasını bekledi. Zeus'un, İnsanlık kolayca inandığı şeyden güçlükle vazgeçtiği için ahmakların en büyüğüdür kızım, diyeceğini biliyordu. Çünkü o bir tanrıçaydı ve gelecek zamanı görebilirdi. Ona göre asıl ahmaklık sonu acı bile olsa insan sevgisinden vazgeçmekti. İnsana dönüşme hazırlığı yaptı. Başkalaşım töreni için kanatlı sözlerin gelmesini buyurdu. Zeus insanların arasına git diyecekti az sonra. Bu sözleri söylerken Afrodit'in elini okşayacaktı. Afrodit eğildi ve babasını öptü. Zeus, kız evlat bir başka diyerek gözyaşlarını sildi. O sırada Apollon, Afrodit'in kahramanı olacağı öykünün sayfalarını çevirmekteydi. Bir sayfada durdu ve gülümsedi. Baktığı sayfada Apollon gülümsediğini anlatan bu satırları görüyordu. Kitap sonu 9 Mart 2016.